Bugün bir hikayede, bizim hikayemizde ikinci krallar dördüncü bölümünde ve duvarda olacak. Ve bir vaaz vermeden önce dua edeceğim. Tamam Rab, bu güzel gün için sana tekrar şükrediyoruz. Her zaman bizi huzuruna bizi davet ettiğin için sana şükrediyoruz. Rab bugün ağzımdan çıkan sözler senin ismini yüceltsin Rab. Aynı zamanda Rab bizim yüreklerimizde çalış. Beni yüreklendir Rab. Çünkü sen olmadan bu vaaz veremem Rab. Senin gücünle verebilirim. Sana dayanıyoruz Rab. Aramızda çalış bugün Rab. Senin kutsal isminle dua ediyorum. Amin. Bugün eski antlaşmadan harika bir öyküye bakacağız. Ve bu öyküde imanın niteliklerinden birkaçını göreceğiz. Kutsal kitapta iman kelimesini çok kullanılır. Ama Tanrı bize anlatmak için imanın anlamını birkaç harika örnekler veriyor ve kimse Şunemli kadından hakkında duydunuz. Kimse duydu bu Şunemli kadın. Bugün ondan öğreneceğiz. Şunemli kadın, aslında ismini yazmadım. Kim Şunemli kadın tanıyor kutsal kitaptan? Biliyorsun, tamam. Bugün bileceksin. Bazım bittikten sonra bileceksin. O zaman 8. ayette okumaya başlayalım. Elisha bir gün Şunem'e gitti. Orada zengin bir kadın vardı. Elisha'yı yemeğe alıkoydu. O günden sonra Elisha ne zaman Şunem'e gitse yemek için oraya uğradı. Elisha akıllı bir peygamber. Kadın, kocasına, bize sık sık gelen bu adamın kutsal bir tanrı adamı olduğunu anladım, dedi. Gel, damda onun için küçük bir oda yapalım, yazlık yapalım aslında, no. Küçük bir oda yapalım, içine yatak, masa, sandalye, bir de kandil koyalım, bize geldiğinde orada kalsın. Harika bir şey bu kadın yaptığın, harika bir şey. Aslında Elisha kimdi? Elisha bir peygamberdi. Ve peygamberler Tanrı'yı insanlara karşı temsil ettiler. Tanrı'nın sesini ve gücünü temsil ettiler. İsrail'de peygamberler farklı bölgelerde farklı bölgelerini dolaştılar ve farklı zamanlarda, farklı kasabalarda kaldılar. Ve kasabada yaşayanlar onlara yiyecek ve kalacak yer sağlarlardı. Bazen kalacak bir yer yoksa dışarıda kaldılar. Ve peygamberler eski antlaşmada çok önemliydi. Ve bu kadın, bu Şunemli kadın kimdi? Aslında bu ayetlerde birkaç şey anlatıyor. Bu kadın zengindi. Aynı zamanda Elisha'yı yemeğe alıkoydu. Alıkoymak, ısrar etmek demek. Elisha'yı yemeğe davet etti, misafir etti. Ve misafirperverlik etmek ve başkalarına hizmet etmeye bu kadın seviyordu. Şunu bu metin gösteriyor. Ve kadının Elisha'ya yardım etmesi için bir fırsat doğdu ve bunu değerlendi. Zengindi ama zenginliğinin köylesi değildi. Kibirli değildi. Parası Tanrı'ya hizmet etmek için kullandı. ve Tanrı'nın amaçları için elinde bir araç olarak görüyordu parasını. Ve 9. ayet diyor ki, bize sık sık gelen bu adamın kutsal bir Tanrı adamı olduğunu anladım. O zaman ilk olarak Elisha bir peygamber, Elisha'nın bir peygamber olduğunu anlamamıştı. Ve sonra anladı. Bu demek ki bu bayanın, bu kadının anten çekiyordu. Bu bayanın, bu kadının ruhsal algısı arttı. Bu adama bakarak. Ve enteresan, bu adamı uzaklaştırmak yerine ona daha hizmet etmek istedi. Ve ne yaptı? Kocasına ne söyledi? Gel, damda onun için küçük bir oda yapalım. İçine yatak, masa, sandalye, bir de kandil koyalım. Ve bu kadından aslında iman hakkında önemli bir şey öğreniyorum. Ellerimizde ne varsa Tanrı için kullanalım. Çünkü hepimiz ellerimizde hepimiz sahip olduğumuz şeyleri farklıdır. Bu şeylerdir nedir? Zaman, yetenekler, paramız, ruhsal armağanlar. Ama Rab hepimize belli bir miktar verdi. Bazı kişi daha fazla, bazı kişi daha az. Ama neye sahip olduğumuzun önemi yoktur. Ancak sahip olduklarımızı nasıl kullandığımızı önemlidir. Tanrı bunu kanıtlamak için, göstermek için sözüne birkaç örnekler dahil etti. Mesela Luka 21. bölüm bir dul kadının bağışı hakkında öğrenebiliriz. Bir dakika okumak istiyorum. İsa, tabii ki İsa tapınağının önünde duruyordu ve başını kaldırdı ve bağış toplanan yerde bağışlarını bırakan zenginleri gördü. Yoksul bir dul kadının oraya iki bakır para attığını görünce size gerçeği söyleyeyim dedi. Bu yoksul dul kadın herkesten daha çok verdi. Çünkü bunların hepsi kötü yağ zenginliklerinden artanı attılar. Bu kadın ise yoksulluğuna karşın geçinmek için elinde ne varsa hepsini verdi. O zaman ondan önemli bir şey öğreniyorum. Bizim sahip olduğumuz şeyleri iman yoluyla Tanrı'nın amaçları için kullanmalıyız. Ellerinde ne var? Çocuklar, bir şirket, bir ev, bir eş. Tanrı için kullanalım. Ve eğer Tanrı için kullanacaksak, belki Rab hayatımızda daha büyük şeyler yapacaktır. O zaman bu öyküyü okumaya devam edelim. Yerimi bulayım lütfen. 11. ayet başlayacağız. Bir gün Elisha geldi. Yukarı odaya çıkıp uzandı. Uşa Gehazi'ye şu nemli kadını çağır dedi. Gehazi kadını çağırdı. Kadın gelince Elisha Gehazi'ye şöyle dedi. Ona de ki bizim için katlandığın bunca zahmetlere karşılık ne yapabilirim? Senin için kralla ya da ordu komutanıyla konuşayım mı? Kadın, benim halkımın arasında mutlu yaşıyorum diye karşılık verdi. Elisha, öyleyse ne yapabilirim diye sordu. Gehazi, kadının oğlu yok, kocası da yaşlı diye yanıtladı. Bunun üzerine Elisha kadını çağır dedi. Gehazi kadını çağırdı. Kadını gelip kapının eşiğinde durdu. Elisha kadına gelecek yıl bu zaman kucağında bir oğlun olacak dedi. Kadın olamaz efendim diye karşılık verdi. Sen kibir tanrı adamısın. Lütfen kuluna yalan söyleme. Ve bir gün bu ailenin evine Elisha uğradı. Yatakta uzanırken aklından şöyle bir düşünce geldi. Bu kadın için bunca katladığı zahmetlere karşı ne yapabilir? Acaba bu düşünce Elisha'ya kim verdi? Aslında peygamberler Tanrı'nın sesini dinliyorlardı. Ve bu şunemli kadını çağırdı. O geldi ve Elisha Elisha kralla ve ordu komutanıyla nüfuzunu ona yardım etmek istedi. Çünkü kralı tanıyordu. Ordu komutanları tanıyordu. Sen Türkiye'nin başkanı tanıyor musun? Tanıyordu ve ona bedensel bir şekilde ona yardım etmek istedi. Ama bu kadının ihtiyacı yoktu. Düşmanları yoktu. O zaman korunmaya ihtiyacı yoktu. O zaman ordu komutanından korunmaya ihtiyacı yoktu. Bu yüzden ama Elisha'nın uşağı bir fikir geldi. Bu bayanın çocuk yok. Kocası yaşlı. O zaman tekrar ikinci defa Elisha şunemli kadını çağırdı. O geldi ve Elisha şöyle dedi. Gelecek yıl bu zaman kucağında bir oğlun olacak. Enteresan bir şey öğrendim bu şunemli kadın hakkında. Bir şey fark ettim. Elisha şunemli kadına kendisinin isteği söylemesi için bir fırsat vermişti ve elbette bir oğul istemişti. Hayatında bir eksikti ama bir şey söylemedi. Neden bir şey söylemedi Elisha'ya? Çünkü bana sorsaydı hemen bir şey söyleyecektim. Bir ev istiyorum. Yeni bir araba istiyorum. Ama bir şey söylemedi. Bence bu kadın Elisha'ya hizmet etmeye devam ederek onun Tanrı'ya tam güvendiğini gösteriyordu. Bazen hayatlarımızda bir şey hakkında dua ediyoruz. Rab şunu yap, bunu yap. Ama sabır olmamız gerekiyor. Çünkü Rab hemen istediğimiz şey yapmıyor, değil mi? Ama bu kadın bir çocuk için istememişti. Sormadı. Ve yine de hizmet etmeye devam etti. Bana göre, bence bu kadının imanı çok saftı, güçlüydü, yüksekti. Bir oğul olsa da olmasa da ne olursa olsun Tanrı'ya hizmet edecekti bu kadın. Ve Tanrı tabii ki bir mucize yaptı. Bir oğul ona verdi. Bir mucize yaptı. İman hakkında bu mucize aracılığıyla şunu öğreniyorum. Tanrı gücünü kendisine hizmet edenlerin hayatlarında göstermek istiyor. Ve Efesliler 3. bölüm 20. ayet buna doğruluyor. Ne diyor? Tanrı bizde, belki bazılarınız ezberledin bu ayet. Tanrı bizde etkin olan kudretiyle dilediğimiz ya da düşündüğümüz her şeyden çok daha fazlasını yapabilecek güçtedir. Güçtedir. Ve bu kadının hayatında şöyle yaptı. Bu ayet gerçekleştirildi. Bu kadın Tanrı'nın ona bir oğul vereceğini hayal etmediği halde Tanrı onu bereketlemek istiyordu. Tanrı bizi bereketlemek istiyor. Bizim hayatlarımızda doğa üstü mucizeler yapmak istiyor. İkinci Tarihler 16. bölüm 9. ayet diyor ki Rabbin gözler bütün yürekleriyle kendisine bağlı olanlara güç vermek için yeri görür. O zaman Rab çiftleri, bekarlara, işsizleri, kiliseleri, çocuksuzlara, çocuklulara görür. Neden? Bereketlemek için. Ve bu öyküyü okumaya devam edelim. Çünkü herhalde bir problem yaşadı bu kadın. Tamam, 18. ayete başlayalım. Çocuk büyüdü. Bir gün orakçıların başında bulunan babasının yanına gitti. Başım ağrıyor, başım diye bağırmaya başladı. Babası uşağına, onu annesine götür dedi. Babalar öyle yapıyor değil mi? Annesini çağır. Çalışıyorum. Futbol maçını seyrediyorum. Tamam. Uşak çocuğu alıp annesine götürdü. Çocuk öğlene kadar annesinin dizlerinde yattıktan sonra öldü. Annesi onu yukarı çıkardı. Tanrı adamının yatağına yatırdı. Sonra kapıyı kapayıp dışarıya çıktı. Kocasını çağırıp şöyle dedi. Oğlumuz öldü. Bunu söylemedi. Lütfen bir eşekle birlikte uşaklarından birini bana gönder. Tanrı adamının yanına gitmeliyim. Hemen dönerim. Kocası neden bugün gidiyorsun dedi. Ne yeni ay ne de Şabat bugün. Özel bir gün değildi. Bayram değildi. Kadın zarar yok karşılığını verdi. Eşeğe palan vurup uşağına haydi yürü ben sana söylemedikçe yavaşlama dedi. Karmel dağına varıp Tanrı adamının yanına çıktı. Tanrı adamı kadını uzaktan görünce uşağı Gehazi'ye bak şu nemli kadın geliyor dedi. Haydi koş onu karşıla. Nasılsın kocanla oğlun nasıllar diye sor. Kadın Gehazi'ye herkes iyi dedi. Şu nemli kadın gerçekten kötü bir olay yaşadı. Ona doğaüstü şekilde verilen çocuğu öldü. Bu çok üzücü bir durumdu. Anlayamaz. Ve bu krizde böyle bir iman gücü, nasıl böyle bir iman gücü gösterebilmişti bu kadın? Bu krizde neler yaptı? Çocuğu Tanrı adamının yatağına yatardı. Kapısını kapattı. Belki herhalde kimsenin yas tutmaya başlamaması için yaptı. Kocasına her şey iyi. Bir zarar yok. Sonra Elisha'nın uşağıyla karşılaştığı zaman her şey iyi dedi. Ve bu bayan Elisha'ya neden gitti? Oğlu öldü. Her şey bitti. Elisha'ya neden zahmet vermesi gerekiyor? Bir garanti yoktu ama Tanrı bu çocuk doğa üstü şekilde verdiyse, o zaman Tanrı bu çocuğu dirilteceğine inanıyordu. Onun yüreğinde olan inancı kimse anlatamazdı, kocasına bile. Bazen Tanrı yüreğimizde bir hayal koyuyor. Kimse anlatamayız, değil mi? Ve iman hakkında bu kadından başka bir şey öğreniyor. İman yoluyla başımıza çok çok kötü bir şey geldiğinde bile odağımız Tanrı'dan ayırmamalıyız. Mesela İsrailliler Kızıldeniz sahildeyken Firavun çok at arabalarıyla geliyordu. İsrailliler ne yaptılar? Panik oldular. Musa'ya söylenmeye başladılar. Musa, Peygamber Musa ne söyledi? Korkma. Korkmayın. Yerinizde durup bekleyin. Rab sizin için savaşacak. Siz sakin olun. Yeter. Ama onlar panik oldular. Musa ne yaptı? O dağını Rab'be ayırmadı. Ona baktı. Başka bir örnek var. Aslında Kutsal Kitap bir sürü örnekler var. Mark 4. bölüm. İsa fırtınayı yatıştırdı. Bir gün İsa öğrencileriyle bir teknedeydi. Bir fırtına koptu. Dalgalar tekneye öyle bindirdi ki tekne neredeyse suyla dolmuştu. Öğrenciler onu uyandırıp, öğretmenimiz öleceğiz. Hiç aldırmıyor musunuz? Musun? Dediler. İsa kalkıp rüzgarı azarladı. Göğle sus, sakin ol. Belki yumuşak sesle söyledi. Sus, sakin ol. Rüzgar dindi, ortalık süt liman öldü. Acaba bizler kötü durumlar, sıkıntılar, dertler, krizler karşısında sık sık hangi tepki gösteriyoruz? İmanımız yok mu gibi davranıyoruz? Hiçbir zaman panik yapmamız gerekmiyor. Neden? Çünkü İsa sandalyede bizimledir. Bizimledir. Bizimledir. Ve bu kadın başına çok kötü bir şey geldiğinde bile o dağını Tanrı'dan ayırmadı. Tamam, bu öykü bitirelim. ...27. ayette... Kadın dağa çıkıp Tanrı adamının yanına varınca onun ayaklarına sarıldı. Gehazi kadını uzaklaştırmak istediyse de Tanrı adamı, kadını rahat bırak dedi. Çünkü acı çekiyor. Rab bunun nedenini benden gizledi. Açıklamadı. Kadın ona, efendim ben senden çocuk istedim mi? Dedi. beni umutlandırma demedin mi? Elisha Gehazi'ye hemen kemerini kuşan, deneyimi al, koş dedi. Biriyle karşılaşırsan selam verme. Biri seni selamlarsa karşılık verme, git. Deneyimi çocuğun yüzüne tut. Çocuğun annesi, yaşayan Rabbin adıyla başın üzerine ant içerim ki senden ayrılmayacağım dedi. Sonra Gehazi ile birlikte yola çıktı. Gehazi önden gidip değneği çocuğun yüzüne tuttu. Ama ne bir ses vardı ne de bir yanıt. Bunun üzerine Gehazi geri dönüp Elisha'yı karşıladı ve ona çocuk dirilmedi diye haber verdi. Elisha eve vardığında çocuğu yatağında ölü buldu. İçeri girdi, kapıyı kapayıp Rab'be yalvarmaya başladı. Sonra ağzı çocuğun ağzının gözleriyle, elleri de çocuğun gözleriyle ellerinin üzerine gelecek biçimde yatağa çocuğun üzerine kapandı. Çocuğun bedeni ısınmaya başladı. Elisha kalkıp odanın içinde sağa sola gezindi. Sonra yine dönüp çocuğun üzerine kapandı. Çocuk 7 kez aksırdı ve gözlerini açtı. Elisha Gehazi'ye Şünemli kadını çağır diye seslendi. Gehazi kadını çağırdı. Kadın gelince Elisha al oğlunu dedi. Kadın Elisha'nın ayaklarına kapandı. Yerlere kadar eğildi. Sonra çocuğunu alıp gitti. Tanrı Şünemli kadının hayatında kesinlikle dua üstü. Aslında iki defa dua üstü bir mucize yaptı. Birinci defa ona bir çocuk verdi. Ama ikinci defa bu onun oğlunu diriltti. İlk olarak Elisha bu kadın, bu son ayetlerde ilk olarak Elisha bu kadınla geri gitmiyormuş gibi görünüyor. Çünkü aslında birkaç bölüm önce İlyas aynı bir mucize yaptı. Deneyi bir çocuğun yüzüne koydu, o çocuk dirildi. Bunun yerine Elisha kendi deneyi ile uşağını gönderdi. Elisha'nın deneyi Tanrı'nın otoritesini ve yetkisini Elisha'da olduğunu simgeliyordu. Elisha uşağını önden gönderdi. Deneyi çocuğun yüzüne tuttu ama çocuk dirilmedi. Ama bu öyküde beni şaşırtan bir şey var. Bu nedir? Bu kadının Elisha'yı bulur bulmaz söylediği şeyleri, yaptığı şeyleri. Elisha'yı, bu bayan Elisha'yı bulduğu zaman ne yaptı? Ayaklarını sarıldı. Sonra Elisha uşağı gönderdi. Ama ne söyledi Elisha'ya? Tekrar 30. ayete bakalım. Gelecek ayet. Sonraki tekrar gelecek slide. 30. ayet. Tamam. Orada. Geçtin ama. 30. ayet tekrar okumak istiyorum. 30. ayet diyor ki, yaşayan Rabbin adıyla başın üzerine ant içerim ki senden ayrılmayacağım. Enteresandır çünkü neden bu Şünemli kadın neden bunu söyledi? Gördün mü? Bulmadın. Problem değil. O zaman bu kadın Elisha'yı bulur bulmaz ne yaptı? Onun ayaklarına sarıldı. Elisha'dan ayrılmayacağını söyledi. Bu kadın neden Elisha'ya senden ayrılmayacağım söyledi? Hatırlamalıyız ki peygamberler Tanrı'nın sesini ve gücünü temsil ettiler. Elisha'da Tanrı'nın kutsal ruhu vardı. Elisha'da Tanrı'nın sözü vardı. Elisha'da Tanrı'nın otoritesi vardı. Bence bu kadın sözlerinle ve davranışlarıyla şunu gösteriyordu. Tanrı, benim hayatımda gücün yoksa seni bırakmayacağım. Senden ayrılmayacağım. Benim hayatımda senin varlığın yoksa seni hiç bırakmayacağım. Benim durumlarda senin gücün yoksa seni hiç bırakmayacağım. Ve enteresandır, Tanrı kadının isteğini kabul etti. Elisha onun evine gitti ve Tanrı'nın gücüyle o çocuğu diriltti. Elisha İlyas'a aynı şey söyledi 3 defa. İkinci krallarda. İkinci krallar, ikinci bölümünde Elisha peygamber İlyas'ın yerine geçmek üzerindeydi. Ve 3 defa peygamber İlyas'a aynı şey söyledi. Neden? Çünkü Elisha, İlyas'ın ruhundan 2 pay miras almak istedi. Bu demek ki Elisha, Tanrı'nın ruhunu hayatında çok istedi. Ve Elisha, İlyas'tan 2 kat fazla mucizeler yaptı. Tanrı, Elisha'nın isteğini kabul etti. Bu kadının İsteği de kabul etti. Bu kadından iman hakkında şunu öğreniyorum. Hayatımızda, durumlarımızda, her şeyden Tanrı'nın varlığını ve gücünü isteyelim. Sadece peygamber aracılığıyla değil, Tanrı herkesin onun varlığını ve gücünü yaşaması için bir yol açtı. İsa Mesih gönderdi. Bir çarmıha gerildi. İsa bizim günahlarımızın affedilmesi için bir yol açtı. Ve kabul ettiğimiz zaman Tanrı'nın kutsal ruhu bizde yaşamaya başlıyor. Ve aynı kutsal ruh bizde yaşayacak. Ona kabul edenlerin içinde aynı kutsal ruh yaşıyor. O zaman bizde Tanrı'nın kutsal ruhu var. İsa'ya kabul ettiysen, sende otorite var. Tanrı'dan tabii ki. Ve Tanrı bizimle aracılığımızla mucizeler yapmak istiyor, inanıyorum. Son ayetlere bakalım İsa hakkında. Varsa İbraniler, 1. bölüm, 1. ve 2. ayet. Tanrı eski zamanlarda peygamber aracılığıyla birçok kez çeşitli yollardan atalarımıza seslendi. Bu son çağda her şeye mirasçı kulduğu ve aracılığıyla evreni yarattığı kendi oğluyla bize seslenmişti. 'Biliyoruz ki Tanrı Kızıldeniz'i böldü, ayırdı. İsa, fırtına ne söyledi? Sus, sakin ol. Ne zaman bir problemle karşılaştığımız zaman Tanrı bizimledir. İsa bizimledir. hayatımızda gücünü göstermek istiyor. O zaman bir kilise olarak gözlerimizi Tanrı'dan ayırmayalım. Ona bu şunemli, aslında bu şunemli kadın önemliydi. Önemli hale geldi. Haline. O zaman şunemli önemli kadın hakkında öğrendik bugün. Tamam, biraz sonra eğer Tanrı'nın gücü varlığını, durumlarında, hayatında daha çok istiyorsan ona söyle. Sımsıkı tut Tanrı'ya.